Tanrı Sözü'nden yorumunu yapmakta olduğumuz Daniel kitabının 7. bölümüne geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Konu, Daniel'in diğer ulusların 4 krallığı ile ilgili 4 canavarı gördüğü görüm. Nebukadnezar'ın rüyasında gördüğü krallıkların aynısını ve aynı dönemi içerir. Babil kralı Belşatsar'ın krallığının 1. yılında Daniel yatağında yatarken bir rüya ve görümler gördü. Sonra rüyanın özetini yazdı, şöyle dedi. Gece bir görümde göğün 4 rüzgarının büyük denize saldırdığını gördüm. Denizden birbirinden farklı 4 büyük yaratık çıktı. Birinci yaratık aslana benziyordu. Kartal kanatları vardı. Ben bakarken kanatları koparıldı, yaratık yerden kaldırıldı, insan gibi ayakları üzerine durduruldu. Ona bir insan yüreği verildi. İkinci yaratık ayıya benziyordu. Bir yanı üzerinde doğrulmuştu. Ağzında dişleri arasında 3 kaburga kemiği vardı. Ona haydi kalk yiyebildiğin kadar et ye dediler. Sonra baktım Pars'a benzer bir başka yaratık gördüm. Sırtında 4 kuş kanadı vardı. Bu yaratığın 4 başı vardı ve ona egemenlik verilmişti. Bundan sonraki gece görümlerimde korkunç, ürkütücü, çok güçlü 4. bir yaratık gördüm. Büyük demir dişleri vardı, yiyip parçalıyor, arta kalanı ayakları altında çiğniyordu. Kendisinden önceki yaratıklara benzemiyordu. 10 boynuzu vardı. Ben gözümü dikmiş boynuzlara bakarken onların arasından daha küçük başka bir boynuz çıktı. İlk boynuzlardan 3'ü onun önünde söküldü. Bu boynuzun insan gözü gibi gözleri böbürlenen bir ağzı vardı. Daniel 7. bölümün ilk 8 ayeti böyle diyor değerli dinleyicilerimiz. Görüyoruz ki 7. bölümle birlikte Daniel kitabının farklı bir bölümüne geçiyoruz. İlk 6 bölüm peygamberlik ışığında tarihsel geceyi aktarıyordu. Son 6 bölüm ise tarihsel gecedeki peygamberlik ışığıdır. Kitabın ilk yarısında tarihsel olaylar vurgulanmaktaydı. Bundan sonrasında ise tarihsel bir çerçeve içinde peygamberlikler vurgulanacaktır. Tanrı, Daniel'e 4 canavarla ilgili çok sayıda ve ilginç görümler verir. Daniel, bu görümleri değişik zamanlarda almıştı. 7. bölümdeki görüm, Kral Belşatsar'ın ilk yılına denk gelmişti. 8. bölümdeki görüm, Belşatsar'ın krallığının 3. yılında, 9. bölümdeki Darius'un 1. yılında, 10. bölümdeki Koreş'in krallığının 3. yılında ve 11 ile 12. bölümlerdeki görüm de Darius'un ilk yılında cereyan etmişti. Daniel bu görümleri kitabının tarihsel kısmına değil, peygamberliklerin bulunduğu 2. yarısına kaydetmiştir. Babil'in Nebukadnezar'ı oldukça parlak birisiydi ve birdenbire kendini dünyanın ilk büyük kralı konumunda buluverdi. Toprakları 3 kıtaya yayılmıştı. Kuzey Afrika'da Mısır'ı almıştı ve Avrupa'da da toprakları vardı. Dünyaya şimdiye kadar gelmiş imparatorlukların hepsinden daha büyük imparatorluğa sahipti. Ancak Kral Nebukadnezar geleceği düşünüyordu. Ona ve imparatorluğuna ne olacaktı? Rüyasında değişik metallerden oluşmuş bir heykel görmüştü ve Tanrı Daniel'e bu rüyanın yorumunu vermişti. Bunu 2. bölümde görmüştük. Kral Nebukadnezar'ın rüyasında 5 değil 4 değişik metal vardı. Daniel'in görümünde de 4 canavar vardı. Aslan, ayı, kaplan ya da leopar ve adı verilmeyen farklı bir canavar. Bu sonuncusu daha önce karada, denizde ya da havada görülmüş vahşi görünümlü farklı bir tür canavardı. Böyle görümler ve rüyalar gören Daniel'in o gece uyuduğunu sanmıyorum. Aslanlar çukurundayken bile daha iyi uyumuş olabilir. Daniel, Tanrı ona Nebukadnezar'ın rüyasını ve yorumunu verdikten sonra oldukça şaşkın durumdaydı. Daniel eski antlaşmayı bilen biri olarak Tanrı'nın Davut peygamberle yaptığı antlaşmayı, onun soyundan gelen biri dünyayı yönetecekti, bunu biliyordu. Şimdi Nebukadnezar'ın 4 dünya krallığı ile ilgili rüyasını dikkate aldığında, Tanrı'nın Davut'un soyundan bir kral çıkartma planının bu duruma nasıl uyacağını merak ediyordu. Daniel kitabının geri kalan kısmı bu soruyu yanıtlayacaktır. Yazıldığı zamandan bugüne 2500 yıldır en küçük ayrıntısına kadar izlenmekte olan dünya tarihini verecektir. Değerli dostum, Tanrı Daniel'e 4 canavar görümüyle konuşmakta, tatmin etmekte ve gereksindiği açıklamayı vermektedir. Heykel görümüyle kralların dış görkemi ortaya konmaktadır. Tanrı bunun Nebukadnezar'ın dikkatini çekeceğini biliyordu. Ancak Tanrı Daniel'e verdiği görümlerde bu krallıkların içini ve gerçek yapısını görmesine izin vermektedir. Bu krallıklar nelerdir? Bu krallıklar vahşi canavarlar gibiydi. Her biri yıkıcı ve yok edicidir. Daniel'in görümündeki 4 canavar, Nebukadnezar'ın gördüğü heykelin 4 metaliyle bağlantılıdır. Kendisi Hristiyan olmayan tarihçi Gibbon şöyle demektedir. 4 imparatorluk açıkça tanımlanmış, Romalıların yenilmez orduları Daniel'in peygamberliklerinde Justin ve Diodoros'un yazdıklarında olduğu kadar kesin hatlarla betimlenmiştir. Aşağıda karşılaştıracağım 2 görüm ile 4 krallık arasındaki bağlantıları size açıklamaya çalışacağım. Metaldan heykel, 4 canavar ve belirtilen uluslar. Bölüm 2'de altından baş, gümüş kollar, tunç karın, demir bacaklar, demir ve balçık ayaklar. Metaldan heykel, bölüm 2'de görmüştük. Altından baş, gümüş kollar, tunç karın, demir bacaklar, demir ve balçık ayaklar. Şimdi 4 canavar, bölüm 7'de. Aslan, ayı, panter ya da leopar, farklı türde canavar. Belirtilen uluslar Babil, Med, Fars, Grek, Makedonya ve Roma. 1. Denizde esen 4 yel. Daniel 7. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Babil kralı Belşatsar'ın krallığının 1. yılında Daniel yatağında yatarken bir rüya ve görümler gördü. Sonra rüyasının özetini yazdı. Bu görünüm zamanı Belşatsar'ın krallığının ilk yılında belirtilmiştir. Bu da altından başın, yani Babil'in dünyayı yönettiği zamanın sonuna doğruydu. Gobiras'ın su kanallarından girerek gelip şehri ele geçirdiği gece Belşatsar Babil'de hüküm sürmekteydi. Rüyetler, görümler ilk görümde yalnızca 4. canavarın gösterildiğini, 2. görümde yalnızca 4. canavarın ve 3. görümde de cennetten bir yerin gösterildiğini düşündürmektedir. Dolayısıyla burada kayıtlı 3 görüm vardır. Rüyayı yazdı. O sırada Daniel Babil'de tanınmıyordu ve sanıyorum ki Tanrı sözüne ve yazmaya ayıracak daha çok zamanı olmuştu. Belki de Daniel kitabının ilk bölümünü o zaman kaleme almıştı. Şöyle dedi. Gece bir görümde göğün 4 rüzgarının büyük denize saldırdığını gördüm. Daniel 7, ayet 2. 4 büyük yel, büyük denize saldırdılar denirken kastedilen deniz Akdeniz'dir. Yel, sıkıntı, propaganda, halkın düşüncesi ve rahatsızlık gibi anlamlara gelir. Deniz, kalabalık kitleleri ve diğer ulusların halklarını ima eder. Vahide şöyle yazar. 7 taşı taşıyan 7 melekten biri gelip benimle konuştu. Gel dedi. Bol sular yanında oturan büyük genel kadının yargısını göstereceğim sana. Melek sözlerini sürdürdü. Gördüğün o sular, genel kadının oturmakta olduğu sular, birçok halk, toplum, ulus ve dildir. Bunu Vahiy 17. bölümde görüyoruz. Dolayısıyla deniz tüm dünyadaki diğer uluslardan olan kişilerin toplamıdır. Rüzgar genellikle belirli bir yönden eser, ancak burada her yönden esen şiddetli bir kasırga söz konusudur. Burada yalnızca bu 4 ulusun ortaya çıktığı karışıklıklara göndermede bulunmayıp, tüm uluslardan büyük kitlelerin düşüncelerini etkileyecek yaklaşımların gelişeceği 4. krallığın son dönemlerine de gönderme yapmaktadır. 11, 12 ve 17. ayetler. Roma İmparatorluğu'nun yeniden dirileceği zamana yaklaşmaktayız dostum. Bu ülke Roma İmparatorluğu'nda bulunan Avrupa ülkelerinde İtalya, Fransa, Almanya ve İspanya'da halen yaşamaktadır. Ancak ne kadar yaklaştığı konusunda tartışmanın gerekli olduğu kanısında değilim. Tüm bu uluslar farklı görüşleri, hükümet biçimleri ve yaklaşımlarıyla bir araya geleceklerdir. Bu noktada dikkatimizi belirtilen olaylarla dünyamızdaki şimdiki durumu arasındaki paralelliğe yönetmeliyiz. Çağların sonuna yaklaştığımızı söylememin nedeni budur. Bugün tüm kıtalarda bir uyanma ve eşit haklar isteğinde bulunan söz konusudur. Yüzyıllardır ilkel yaşam sürmüş halklar aniden hız çağına geçmişlerdir. Radyo ve füzeler kitlelerin düşünüşünü değiştirmiştir. Yeni düşünceler zihinlere yerleşmiş, sıkıntılı dünyamızda 3. Dünya Savaşı'ndan sakınmaya çalışır hale gelmiştir. Acaba radyo ve televizyon yoluyla beyinlerimizin yıkandığını fark ediyor musunuz? Bize bu şekilde her türlü fikir, değerli dostum, aşılanmaktadır. Sıkıntılı halk kitlelerine propaganda yapılmaktadır. Ben de Tanrı sözünün aslında propagandasını yapıyorum ve bu itirafı etmekten de çekinmiyorum. Çünkü biliyorum ki Tanrı sözü insanın hayatını olumlu yönde değiştiriyor. İnsanın aile hayatını değiştiriyor. İnsan ilişkilerini iyi ve doğru yönde geliştiriyor. Evet, Tanrı sözünü verdiğimizde Tanrı sözü insanın hayatını, insanın ilişkilerini olumlu, yapıcı yönde değiştiriyor. Ve böylece insan hayatına, insanların aile yaşamlarına barış, huzur, esenlik geliyor. Aynı zamanda insan ile insan arasına, toplum ile toplumlar arasına huzur, esenlik geliyor. Eğer kişiler Rabbin sözünü, Rabbin kurtarışını yaşamlarına alıyorlarsa. Keşke bu kitabı okuyan herkesin, yani Tanrı sözünü okuyan herkesin beynini yıkayıp onu Rab İsa Mesih'e inanan biri yapabilseydim. O zaman biliyorum ki o insanların yaşamları, o insanların düşünceleri çok harika bir şekilde değişecek. İnsan insan ile kardeşçe barış içerisinde yaşayacaktır. O zaman insan ne olursa olsun sevgi ve doğruluk ilkelerinde yaşayacaktır. Bu bölümdeki küçük boynuz kitlelerin zihinlerine yerleşecektir. O büyük şeyler söyleyen ağız olarak tanımlanır ayet 8'de. O şeytanın adamı olacak ve ortaya çıktığında kendini dünyaya satacaktır. Rab İsa Mesih şöyle demişti: babanın adıyla geldim ve beni kabul etmiyorsunuz. Ama başka biri kendi adıyla gelse onu kabul edeceksiniz. Bugün hümanizm her yerde insanları yüceltmektedir. Yetkili kişileri, sahne ve sinema oyuncularını, onlar da birbirini yüceltmektedirler. Değişik medya araçlarını kontrol altında tutanlar da bunlardır. Etiğe uymayan ahlak dışı filmleri ve bunu çevirenleri de saygın hale getirmişlerdir. Oysa eskiden Yunanlıların, bugün de bizim ahlakı değerlerimizde çöküntüye yol açanlardan biri de budur. Gençlerin özgürlükleri konuşup sonuçta da herkes gibi giyinip yaşadıklarını görüyorum. Gerçekte özgür değiller dostum. Bugün birçok insanın beyni yıkanmaktadır. Beyinleri Tanrı'nın sözüyle yıkansaydı herkes daha iyi durumda olurdu. Herkes birbiriyle daha barışçıl içerisinde yaşardı. Ahlak düzeni çok daha yüksek bir konumda olurdu. İnsan-devlet ilişkileri çok daha yüksek bir konumda olurdu. O zaman insanlar ne olursa olsun devletin yasasına, kurallara karşı gelmezlerdi. O zaman terör olayları ortadan kalkardı. Evet değerli dostum, beyinler Tanrı'nın sözüyle yıkansaydı herkes daha iyi bir durumda, daha güvenlikte olurdu. Daniel'in çizdiği resim oldukça korkutucudur. Beni yanlış anlamayın değerli dostum. Bugün gördüklerimizin peygamberliğin gerçekleşmesi anlamına geldiğini söylemiyorum. Yalnızca rüzgar esmeye başladı ve fırtına da uzun sürebilir. Denizden birbirinden farklı dört büyük yaratık çıktı diyor 3. ayette. Dört yaratık ya da canavar birbirinden farklıdır. Aslan, ayı, panter ve 10 boynuzlu canavar. 10 boynuzlu bir canavarı ilk kez burada gördüm. Bu canavarlar değişik uluslardan, halklardan ve dillerden gelen krallıkları simgeler. Birinci yaratık aslana benziyordu. Kartal kanatları vardı. Ben bakarken kanatları koparıldı. Yaratık yerden kaldırıldı. İnsan gibi ayakları üzerine durduruldu. Ona bir insan yüreği verildi diyor Daniel 7. bölüm 4. ayet. Birinci noktada ne görmüştük? Denizde esen 4 yel. Burada da aslan, yani Babil'i simgeleyen aslan. Kartal kanatlı aslan özellikle Babil'i simgelemektedir. 4 canavar, 4 kralı simgeler ve 17. ayette de belirtildiği gibi Kral Nebukadnezar da bunlardan biridir. Kartal kanatlı olan bu aslan alışılmış bir aslandı. Kartalın kanatları Babil'in ordusunu hızla hareket ettirme yeteneğine işaret etmektedir. Tarihte başarılı olmuş imparatorlukların sırrı da budur. Bir general, savaşta başarılı olmanın yolunun hedefe en hızlı bir şekilde ve en fazla donanımla ulaşmak olduğunu belirtir. Kral Nebukadnezar'ın güçlü bir imparatorluk kurmasının sırrı da ordusunu hızla hareket ettirebilmesiydi. Büyük İskender'in, Romalı Sezarların ve Napolyon'un da yöntemi aynıydı. Birinci Dünya Savaşı'nda uçaklar önemli rol oynadı. İkinci Dünya Savaşı ise büyük oranda hava kuvvetleriyle kazanıldı. En fazla güçle en hızlı hareket eden, dünyayı yöneten konuma geçmektedir. Bu geçmişte Babil için doğruydu ve büyük olasılıkla da gelecekte de belirleyici faktör olacaktır. Kanatları koparılıncaya kadar ile kastedilen Kral Nebukadnezar'ın akıl hastalığı nedeniyle güçsüzleşmesidir. Yerden kaldırılıp insan gibi iki ayak üzerinde durduruluncaya kadar ile de Nebukadnezar'ın yeniden düzelmesine işaret etmektedir. Önce canavar gibi davranmış, sonra ise sağlığı düzelmişti. Ona bir insan yüreği verildi deniyor. Kanımca bununla kastedilen Nebukadnezar'ın iman etmesiydi. Herhalde yaşayan gerçek Tanrı'ya inanmıştı. Aslan, altından baş olan Babil'e karşılık gelmektedir. Babil bugün yalnızca kalıntı halindedir. Ancak Yeremya peygamberin de belirttiği gibi bu kalıntılar oranın eskiden ne kadar görkemli bir yer olduğuna tanıklık etmektedir. Bu kalıntıların arasında gururla duran bir aslan görmek mümkündür. O da o büyük imparatorluğu simgelemekteydi. Babil'de yapılan kazılar bir zamanlar orada büyük bir uygarlığın yaşamış olduğunu göstermektedir. Babil'in asma bahçeleri eski dünyanın 7 harikasından biriydi. Nebukadnezar dağlık bölgeden gelen bir kızla evlenmişti. Babil düz bir yerde olduğundan onun evini özlememesi için asma bahçeleri yaptırmıştı. Bu bahçeler gerçekten de çok güzeldi. Babil kulesine benzeyen bir zigurat da vardı. Tuğladan yapılmıştı ve çevresinde spiral şeklinde tepeye dek çıkan bir yol vardı. Tepede de insan kurbanların sunulduğu sunaklar vardı. Babillilerin değerli dostum, ideale yakın bir posta sistemleri, pirinçten borulu muslukları vardı. Okumayı sevdiklerinden şehirde büyük bir kütüphane mevcuttu. Şehrin çevresinde 100 metre yüksekliğinde ve 4 atlı arabanın yan yana sığabileceği genişlikte surlar vardı ve bu surlar kentin güvenliğini sağlıyordu. Çok sayıda metalden yapılmış olan heykelin altın başı bu ileri uygarlığın dış görkemini simgelerken aslanın vahşi doğası da bu krallığın 2 ve 3. bölümlerinde belirtilen putperestliğini temsil etmektedir. İkinci yaratık ayıya benziyordu diyor. Bir yanı üzerinde doğrulmuştu. Ağzında dişleri arasında 3 kaburga kemiği vardı. Ona haydi kalk yiyebildiğin kadar et ye dediler. Medfars İmparatorluğunu simgeleyen ayı değerli dinleyicilerimiz Nebukadnezar'ın gördüğü heykelin gümüş kollarına karşılık geliyordu. Ayı bir yanı üzerine doğrulurken heykel iki elini de kullanıyordu. İlkin sol eliyle vurup Medlerin Babil'i fethetmesini sağladı ve ardından da sağ vuruş ile Farsların Mısır'ı ve Babil'in yönettiği diğer toprakları ele geçirmesini sağlamış oldu. Dişleri arasındaki üç kaburga kemiği imparatorluğu oluşturan üç krallıktı: Babil, Lidya ve Mısır. Bu ayının kanatları yoktu ama ona kalk ve çok et ye deniyordu. Med Fars ordusu gümürdeyen bir ayı gibi hareket etti. Yanlarında ailelerini de götürüyorlardı. İkserkes Termopili'de 300 bin kişi ile 300 gemiyi Yunanlılara karşı sürmüştü ancak yenilgiye uğradı. Onun filosu bir fırtına ile bozguna uğratıldı. Çünkü Tanrı o sırada doğunun batıyı kontrol altına almasını istemiyordu. Burada yayınımızın sonuna geldik ama bundan sonraki gelişmeleri bir sonraki programımızda ele alıp yorumunu yapacağım.